Timoteos'a mektubun birinci bölümüne geldik. Konu kilisenin imanı. Paulus'un burada yaptığı vurgu kilisenin öğretisi konusunda yapılan bir ifadeden çok yerel kilisenin sahte öğretmenlere karşı uyarılması ile ilgili olacaktır. Tanrı'nın kayrasının, müjdesinin öğretide merkez ve Mesih'in kişiliği ile ilgili olduğunun altını çizecektir. 1. Timoteos'a mektubunun girişi, Paulus'un diğer mektuplarınkine benzemez. Belki de hepsinin aynı olduğu gibi bir sonuca gelmişsinizdir ama önderlere yazılan mektupların girişleri biraz farklıdır. Bir yorumcu, 1. Timoteos'taki selamlamanın Paulus'un genel selamlamasıyla bir paralellik göstermediğini söyler. 1. Timoteos'a mektup, 1. bölüm, 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğu uyarınca, Mesih İsa'nın habercisi Pavlos'tan iman ilişkisinde gerçek çocuğum Timoteos'a, Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan kayra, acıma, esenlik olsun. Kurtarıcımız Tanrı'nın ve umudumuz Mesih İsa'nın buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi ben Pavlos. Pavlos, Timoteos'a yazarken, elçiliğini dile getirir. Ve bunu daha önce de yazmıştı. Efesoslara mektubunda Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus'tan der. Peki Tanrı'nın buyruğuyla isteği arasındaki fark nedir? Tanrı'nın isteğiyle Tanrı'nın buyruğu aynıdır ama birbirlerinin yerine kullanılamaz. Kutsal kitapta gördüğümüz buyrukların hepsi Tanrı'nın isteğini gösterir. Bu 10 buyruktan daha çoğunu içerir. Örneğin dua etmemiz Tanrı'nın isteğidir. Ara vermeden dua edin. Her durumda teşekkür sunun çünkü Tanrı'nın Mesih bağlılığında size ilişkin istemi budur diyor 1. Selanikliler mektubunda. Tanrı'nın isteği olan pek çok şey vardır ve bunlar onun buyruklarında ifade edilir. Ancak değerli dinleyicilerimiz, onların Tanrı'nın isteğinin hepsini bize gösterdiğini zannetmiyorum. Hatta kutsal yazılardaki buyrukların toplamının bile Tanrı'nın isteğinin hepsini gösterdiğini zannetmiyorum. Dolayısıyla Tanrı'nın isteği, Tanrı'nın buyruğundan daha kapsamlı bir terimdir. Ne var ki, şunu anımsamakta yarar vardır. Onlar bize insanın Tanrı'nın buyruklarına itaat ederek, kurtulmadığını bilecek kadar Tanrı'nın isteğini göstermiştir. Bugün kurtuluşumuz için yasanın elzem olduğunu söyleyenlere karşı bunu tekrarlamakta yarar vardır. Bu bölümün 8. ayetinde Pavlus şöyle yazar. Yasayı özüne uygun biçimde kullanan için yasanın iyi olduğunu biliyoruz. Yasayı nasıl kullanmalıyız? İlkin yasanın iyi olduğunu görmemiz gerekir. Bu durumda ruhsal yasanın kutsal olduğu bir gerçektir. Buyruk da kutsal, doğru ve yararlıdır diyor Romalılar 7:12'de. Yasanın iyi olduğu ve insandan da nihai iyiliği ki insanda hiçbir iyilik yoktur, talep ettiği ve günahkarın da buna itaat edemediği bir gerçektir. Pavlos, çünkü içimde yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. İçimde istek varsa da iyilik yapma gücü yok der. Tanrı'nın yasayı ya da buyrukları Tanrı'nın isteğini açığa çıkarmak, günahkarın kurtulması için mükemmel bir yasaya itaatinden başka bir yol bulmasının gerekli olduğunu göstermek ve yasayı yasal olarak kullanmanın böyle olduğunu anlamak için verildi. Müjdenin görkemini Tanrı'nın adil ve İsa'ya inananın açıklayıcısı olma yolunu bulması oluşturur. Pavlos, elçilerin işlerinde şöyle vaaz eder. Bu nedenle, arkadaşlar, kardeşler, şu gerçek sizlerce bilinsin. İsa'nın aracılığıyla sizlere günahların bağışlanacağı bildiriliyor. Musa'nın yasası aracılığıyla kötülüklerin tümünden doğrulukla donatılamadınız. İsa'ya iman eden herkes doğrulukla donatılacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, Musa'nın yasayla neden aklanamadılar? Çünkü ölümün hizmetindeydi. Yasa onları suçladı. Yasa bizim kurtulmamız için değil, Tanrı'nın kutsal olduğunu, sizinle benim kutsal olmadığımızı göstermek için verildi. Tanrı bizi çarmıh yoluyla, İsa Mesih'in yoluyla kurtardı. İsa Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Tanrı'ya giden yol yasadan değil, Mesih'ten geçer. Tanrı buyruğuyla Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus, Paulus Efeslilere kendisinin Tanrı'nın isteğiyle elçi atandığını yazdığında gerçeği yazdı. Ama genç vaiz Timoteos'a yazdığında Tanrı'nın buyruğuyla elçi atandım. Sadece bugün Tanrı'nın isteğinde olduğum için elçi değilim. Elçi olmamı buyurduğu zaman elçi oldum dedi. Sanıyorum Paulus elçi olmak için can atmıyordu. Musa gibi bahaneler bulduğuna eminim. Diğer 11 elçi gibi Rab'le birlikte olmamıştı. Onu dünyada insan olarak yaşarken tanımadı. Sadece yücelen Mesih'i tanıdı. Elçiliğe layık olmadığını söyledi. Ancak Rab ise ona bunu sana buyuruyorum dedi. Öyle ki bu buyruktan sonra sinagogların içine girebildi. Atina'daki toplulukların önünde ve Korint'teki günahkarların karşısında konuşup yiğitçe müjdeyi bildirdi Paulus. Emir altında olan bir askerdi o. Çağrıyla değil buyrukla atanan bir elçiydi. Elçi olması için kimse ona el koyarak dua etmedi. Ama bizzat Rab İsa'nın kendisi ona yetki verdi. Burada değerli dinleyicilerimi kısa olarak elçiliği ya da haberciliği açıklamak gerekir. Ya da şöyle diyelim, elçi ya da haberci nedir ve kimlerdir? Günümüzde de elçi var mı? Buna dar anlamında ve geniş anlamında bakacağız. Dar anlamında hayır diyeceğiz. Bugün elçi yok. Geniş anlamında ise evet. Şimdi dar anlamında bugün kilise içerisinde hiç kimse elçi olamaz. Çünkü bugün hiç kimse elçide ya da habercide bulunması gereken özelliklere sahip değildir. Şimdi elçide bulunması gereken özellikler, nitelikler nelerdir? Şunlar. 1. Elçiler görevini direkt olarak Mesih İsa'nın dudaklarından çıkan sözleri duyarak aldı. Paulus da kendisinin aynı şeyi aldığını söyledi. Galatya'daki kilise topluluğuna şöyle yazdı. İnsanlarca ya da insan aracılığıyla değil, İsa Mesih ve onu ölümden diriltmiş olan Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan ve benimle beraber olan bütün kardeşlerden Galatya'daki inanlı topluluklarına selam. Bu nedenle ben Paulus'un İsa'nın yakın öğrencileri arasında Yahuda İskariot'un boşaltmış olduğu yeri aldığına inanıyorum. İncelersek göreceğiz ki tüm elçiler görevlerini direkt olarak Rab İsa Mesih'ten almıştır. Ve Paulus da öyle. 2. Elçi aynı zamanda İsa Mesih'i ölüp dirildikten sonra gören birisi olmalıydı kendi gözleriyle. Paulus bu özelliğe sahipti. Şam yolunda Rab İsa'yı dirilmiş olarak görmüştü. Bunu Habercilerin İşleri 9. bölümde görebilirsiniz. 3. Elçi özel olarak Tanrı'dan göksel açıklama alan birisiydi. Kutsal yazıları hem açıkladılar hem de yazdılar. Paulus'un bu niteliklere bütün diğer elçilerden daha fazla uyduğu kesindir. Yani Paulus tüm öbür elçilerden daha fazla göksel açıklama almıştır. 4. Elçiler üstün bir ruhsal yetkiye sahiptiler ve bu üstün yetkiyi kullandılar. 5. Elçilerin yetkilerinin rozeti mucizeler yapmaktı. Yani Rab'den yetki aldıklarını kanıtlayan özellik onların mucize yaratma gücüne sahip olmalarıydı. Günümüzde insanlara böyle bir güç yatırımı yapıldığına inanmıyorum. Bu elçilerin rozetiydi, yani elçilere özgü bir yetkiydi. 1. yüzyılın sonunda Yuhanna şöyle yazdı. Eğer biri size gelir, bu öğretişi getirmezse kendisini evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Bu ayetten görüyoruz ki yetkinin kanıtı artık mucizeler yaratmak değil, doğru öğretiye sahip olmak idi. 6. noktada her yerde kilise kurmak için evrensel bir görev almışlardı elçiler. Paulus'a baktığımız zaman onun bu 6 özelliğe sahip olduğunu hemen görebiliriz. Şimdi özetlersek yeni antlaşma haberciliği dar ve geniş anlamda kullanıyor. dar anlamda kullanıldığında sadece Rabbi görmüş, onun tarafından çağrılarak hizmete atanmış kişiler habercidir. Bu haberciler kurtuluş tarihinde çok özel rol oynadılar. Pentekost gününden günümüze dek ulaşan kilisenin temelini attılar. Bu nedenle Göksel Yeruşalim kentinin 12 temel taşı üzerinde 12 habercinin adları yazılı. Yalnız onlara özgü yetkileri, armağanları vardı, belirtiler ve mucizeler göstermekte. Bu nedenle Pavlos 2. Korintoslar 12:12'de habercilerin belirtilerinden söz ediyor. Pavlos haberci olduğundan yetkiye sahipti. Geniş anlamda haberci gönderilen anlamını taşır. Çoğunlukla Latinceden dilimize geçen müjdeci sözüyle eş anlamda kullanırız. Bu kapsamda Barnabas da habercidir. Rabbin habercisi o sevinç getirici haberi müjdeledi ve yöresel bir inanlılar topluluğu kurdu. Bu tür haberciler elbet günümüzde de var. Yanlışlıklara yol açmamak nedeniyle bu kişileri böyle çağırmamak iyi olur. Çünkü Pavlos'un ya da diğer habercilerin sahip olduğu yalnız habercilere ait yetkiye bugün kimse sahip değildir. Yani günümüzde Pavlos, Yuhanna, Petrus gibi özel yetkilerle donatılmış haberciler yoktur. Bunun yanında gerçekte genel anlamıyla her inanlı Rabbin habercisidir. Çünkü baba nasıl onu göndermişse o da bizi yaşadığımız, bulunduğumuz yerde sözle ve yaşamla sevinç getirici haberin tanıkları olmaya gönderdi. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus. Pavlos elçiliğinin temelini, değerini Tanrı'nın isteğine bağladı. Kendi kişisel isteğine, arzularına ya da kilisenin isteğine değil, bunun Tanrı'nın isteği olduğunu söylüyor ve bunda emindi. Evet, Pavlos atanan bir habercidir ve bizzat Rab İsa'nın kendisi ona yetki verdi. Yeremya peygamberin de buna benzer bir yetkisi vardı. Çekingen, yaralı biriydi Yeremya peygamber. Böyle olmasına karşın Tanrı'dan gelen en güçlü ifadelerden bazılarını gözünü bile kırpmadan dile getirdi. Bunu neden yapabildi? Çünkü o da emir altında, Tanrı'nın emri altında olan bir askerdi. Bugün Tanrı için konuşacak birinin bunu yetkiyle yapmaya ihtiyacı vardır. Bu yoksa o zaman ağzını hiç açmasın. Vaaz kürsüsüne çıkıp İsa'ya bir bakıma inanıyorsan o zaman kurtulabilirsin bir şekilde derse böylesinin Tanrı için söyleyecek bir sözü olamaz. Pavlos Tanrı'nın yetkisiyle konuşan bir elçiydi. Kurtarıcımız Tanrı. Değerli dostum, Tanrı kurtarıcımızdır. Tanrı senin de kurtarıcın mı? Kesinlikle Tanrı kurtarıcıdır. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi diyor Yuhanna 3:16'da. Tanrı kurban sağladı ve Rab İsa da yeryüzüne geldi ve bu kurbanlık görevini yerine getirdi. Ve Rab İsa Mesih umudumuzdur diyor. Mesih'in umudumuz olduğunu söylemek size tuhaf gelebilir. Ama bunu Kolosalliler 1:27'de bulabilirsiniz. Tanrı uluslar doğrultusundaki bu gize ilişkin yüceliğin zenginliğini kutsal yaşamlılara tanıtmak istedi. Bu giz Mesih'in içinizde olmasıdır. Gelecek olan yücelikle ilgili umuttur diyor. Sizi kurtarmak için Rabbisi öldü dostum. Kurtuluşumuzu sağlamak için yaşıyor. Bir gün kendisiyle birlikte olmamız için gelip bizi götürecektir. Geriye baktığımızda o bizim imanımız. Bugün etrafımıza baktığımızda o bizim sevgimiz ve geleceğe baktığımızda o bizim umudumuzdur. Öyle ki yaşantımız boyunca olan bu umut aslında Rab İsa Mesih'in şahsında demirlidir. Timoteos adı, Timaio ve Theos Tanrı'ya yakın ya da Tanrı sayar anlamına gelen iki Yunanca sözcükten oluşur. Timoteos Tanrı'ya, elçi Pavlus'a ve yerel kiliselere yakındı. Onlar için paha biçilmez biriydi. Timoteos hakkında elçilerin işlerinde Efeslilerde ve Filipillerde okuyoruz. Babası Grek'ti, büyük annesi Lois'le annesi Evniki ondan önce imanlı oldu. Pavlos'un taşlandığı Listra'da yaşıyordu. Pavlos'un aslında o zaman ölümden dirildiğini ve bunun da belki de Timoteos'un Rabbe gelişiyle bir ilintisi olduğunu zannediyorum. Genç biri olarak belki de şüphe ediyordu ve Bu olay onun Rab İsa'yı kurtarıcı olarak kabul etmesinde ikna edici bir etki yaratmış olabilir. İman ettikten sonra inancını açıkça söyleyen bir Pavlos izleyicisi oldu. Timoteos'un iyi bir adı vardı. Onunla ilgili olarak Habercilerin İşleri 16:2-5'te şu sözleri okuyoruz. Listra'da ve Konya'da bulunan kardeşler onun için olumlu tanıklık ediyorlardı. Pavlos onun kendisiyle birlikte gelmesini istedi. Yörede yaşayan Yahudiler Timoteos'un babasının Yunanlı olduğunu bildiklerinden onu alıp sünnet etti. Yolları üzerindeki kentlerden geçerken inanlılara Yeruşalim'deki haberciler ve ihtiyarlarca kararlaştırılan temel kuralları bildirdiler. Bunları uygulamalarını istediler. Böylece kilise toplulukları giderek imanda güçlendi. Sayıları günden güne arttı. Timoteos, Pavlos'la çalışırken onun tam güvenini kazandı. Oysa topluluklarda çalışan diğerleri Pavlos'u aldatarak sahte kardeş olduklarını kanıtladılar. Kilisesinde harika dostlara sahip olmak her vaiz için büyük bir sevinçtir, harikadır. Uzun bir süreden beri hizmet etmekteyim. Her yerde bir sürü kişiyle karşılaşıyorum. Kimi çok uzun süre önce Rab'be geldi, hala Rab'bin yolunda gidiyor ve onlar benim sadık dostlarımdır. Pavlos'un güvenemedikleri de vardı. Ama Timoteos onun güvenebildiği biriydi. Filipililere şöyle der: durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timoteos'u yanınıza gönderebileceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var. Timoteos gibi düşünen, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil. Ama Timoteos'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi müjdenin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz. Durumum belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum. İmanda öz oğlum Timoteos ifadesi, imanda gerçek oğlum ya da imanda içten oğlum olarak da çevrilebilirdi. Timoteos'u Rab'be yönlendiren Pavlos'tu ve onlar birbirlerine çok yakındı. Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan lütuf, merhamet ve esenlik olsun diyor. Bu Pavlos'un yazmış olduğu diğer mektupların girişiyle aynı gibi görünebilir. Evet, Pavlos daha önce de kayra ve esenlik, barış kullandı ama burada merhamet ya da acıma sözcüğü de var. Merhamet eski antlaşmada kullanılan bir sözcüktü ve kayra sözcüğüyle eşdeğerdi. Tanrı'nın kutsal, doğru ve adil tahtını merhamet kürsüsüne çeviren eski antlaşma kurbanıydı. Siz ve ben Tanrı'ya geldiğimizde adalet isteyemeyiz. Çünkü ne kadar günahlı, suçlu olduğumuzu biliyoruz. Eğer Tanrı adalet uygulasaydı kesinlikle yargıyı giyerdik. Tanrı'dan istediğimiz ve ihtiyacımız olan şey merhamettir dostum. Ve Tanrı kullarına bu merhameti sağlamıştır. Çünkü ihtiyacımız olan merhametin hepsi onda bol bol vardır. Ancak onun merhameti bankadaki paraya benzer. Çek yazmadıkça bir işe yaramaz. İhtiyacınız olan çek iman çekidir. Tanrı merhametinde zengindir ama sizi kurtardığında kendi kayrasıyla kurtarır. Tanrı size karşı merhametlidir. Tanrı size merhamet eder ve o dünyadaki bütün günahkarlara karşı merhametlidir. Ona küfredenlere ve sırtını ona dönenlere bile merhamet eder. Adil ve adil olmayanların üzerine yağmurunu gönderir. Ayrımcılık yapmaz. Bizzat kendi halkı için bile yapmaz bunu. Günahkarlar bugün zenginleşip refaha kavuşuyor. Durumları Tanrı'nın halkınınkinden daha iyi. O günahkarlara karşı merhametlidir ancak Tanrı'ya geldiğinizde imanla gelmelisiniz. İman çekinizi yazın ve o zaman Tanrı sizi lütfuyla, kayrasıyla kurtaracaktır. Sevgi, merhamet ve lütuf sözcükleri küçük bir üçlü birliktir. Sevgi Tanrı'nın merhamet ya da kayra göstermeden bile kendisinde var olandır. Tanrı sevgidir ve sevgi onun duasıdır. Merhamet, günahkarın ihtiyacının sağlanması için Tanrı'da olandır. Lütuf kurtarmak için özgürce hareket etmek için onda olandır. Çünkü onun kutsallık için bütün talepleri tatmin edilmiştir. Bu nedenle Tanrı merhametli olduğu için siz ona gelebilirsiniz ve o da sizi lütfuyla kurtaracaktır. Herhangi bir şey getirmenize gerek yok dostum. Zaten bir şey getiremezsiniz. Çünkü Tanrı'ya yalnızca kirli torbalar getirebilirsiniz. Kimi kurtulmak için Tanrı'nın merhametine ihtiyacı olmadığını, iyi işlerinin yeterli olduğunu sanır. Ölüm döşeğinde yatan bir adamı tanıdım ve bana şöyle dedi. Vaiz Bey, kurtarıcı olarak Mesih'e ve Tanrı'nın merhametiyle lütfuna ihtiyacım olduğunu söylemeyin bana. Benim buna ihtiyacım yok. Onun önünde olduğum gibi durmayı istiyorum. Bana yaşamı boyunca yaptıklarını anlatmaya devam etti. Genel yardım sandığında ve öksüzler yurdunda gönüllü çalışmış, iyilik etmiş, onu yapmış, bunu yapmış. O iyi işler yapmış biriydi ve bu şekilde Tanrı'nın önüne çıkacaktı. Dostum, iyi işlerin kurtuluş için bir yararı olmaz. Tanrı'nın sağladığı kurtuluş, onun kabul edeceği iyi işler yapmanızı mümkün kılar. Onun gözünde insanın doğruluğu kirli paçavralar gibidir. Böylelikle Paulus'un burada kullandığı ifadeleri, ki bunlar önderlere yazılmış mektupların hepsi, onun başka yazılarında görmeyiz. Bu genç vaizlerle yaptığı konuşma ve yazılarından farklı olarak daha samimiyetle konuştuğu besbellidir. Timoteus'un yerinde olmak, Pavlus'la seyahat etmek ve böylesine önemli bir elçinin duygu ve düşüncelerini size açmasını istemez miydiniz? Evet dostum, Tanrı'nın ruhu buradadır ve o bize Pavlus'un Timoteus'a yazdığı mektup aracılığıyla konuşuyor. Evet, kayra, merhamet ve barış babamız Tanrı'nın kutsamasıdır. Pavlus'un tüm diğer mektuplarında kardeşleri kutsarken kayra ve esenlik dilemektedir. Ama Timoteus'a yazılan bu iki mektup ile Titus'a yazılan mektuptaki kutsamalarda kayra ve esenliğin yanında merhamete de yer verilmektedir. Sanki çobanların, vaizlerin Tanrı'nın merhametine diğer insanlardan daha fazla ihtiyaçları varmış gibi. Çobanların görevlerini sadakatle yerine getirmeleri için diğerlerinden daha çok kayraya, içlerindeki sapmaları bağışlamak için de diğerlerinden daha çok merhamete ihtiyaçları vardır. Bir elçi olan Paulus ve Timoteus görevlerinde ve hizmetlerinde kendilerini Tanrı'nın merhametine gereksinimli gördülerse, günümüzde biz çobanların ne kadar çok merhamete ihtiyacımız olduğunu çok iyi anlamamız gerekir. Merhamet, eski antlaşmada lütuf anlamında kullanılmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi Tanrı'nın kutsal doğru ve adaletli tahtını inayet koltuğu yapan eski antlaşmanın kurbanıdır. Bu üç söz değerli dinleyicilerimiz. Yani kayra, esenlik ve merhamet Mesih'ten gelen, Tanrı tarafından sağlanan somut güvenlik dayanağıdır. Kayra ve esenlik genellikle yeni antlaşma kökenli, üçüncüsü olan merhamette eski antlaşma kökenlidir. Tümü de sadece Tanrı'dan gelir ve bunlar Tanrı tarafından sağlanır. Tanrı'nın ruhu burada Pavlos'un Timoteus'a yazdığı bu mektup aracılığıyla evet bize konuşmaktadır. 1. Timoteus kişisel olmasına karşın yerel kilisenin işleriyle ve imanlılardan oluşan bedenin toplumda kendisini yansıtması konularıyla da ilgilidir. Ve burada izninizle şunu söylemek istiyorum. Her imanlı bir yerel kilise ile özdeşleşmelidir. Baba Tanrı, Tanrı Pavlos'un babası, Timoteus'un babasıdır ve Mesih'i kabul ettiğinizde sizin de babanızdır. O benim babam çünkü Mesih'i kabul ettim ve Tanrı'nın ailesine alındım. Bu ne büyük bir ayrıcalık. Pavlos bir Ferisiydi ve Yahudilikte hiçbir zaman Tanrı'ya baba deme ayrıcalığına kavuşamamıştı. Ama Mesih İsa'ya iman edince günahları bağışlandı, Tanrı ailesine katıldı ve Tanrı ile baba oğul ilişkisine girdi.